Merhaba sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programıyla yeniden beraberiz inşallah. Onur Hocam, Akın Hocam, Gökalp Hocam ve Oktar Hocam'la birlikte güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Nasıl başlayalım Onur Hocam?
İnşallah. Kendi ilacını üreten canlılarla başlayalım inşallah. Yani canlının, bunu zaten evrimciler hep evrimci, argon, rajon neydi onun? O literatürde hep böyle bir ağız var. Canlı kendi üretti. Canlı kendi geliştirdi. Yok işte canlı, yani bunu yıllar içerisinde başarabildi ve artık bu özelliğe sahip oldu gibi böyle bir jargon var. Fakat bu son derece yanlış ve yani bir propaganda yöntemi. Gizliden gizliye bilinçaltında sanki hücrelerin veya canlıların veya bakterilerin istedikleri özelliğe sadece istediklerinden dolayı sahip olabileceklerini böyle insanların bilinçaltında çocuk yaşta işlemeye başlıyorlar. Halbuki böyle bir konu yok. Neden yok? Çünkü dünyadaki bizim gördüğümüz en küçük vücuda sahip olan canlılar tek hücreli canlılar, bakteriler. Onların bile biz fosilini bulduk. Yani dünyada bilim adamları buldular. İlk canlıların fosilleri var. Kaç yaşında bunlar? 3,5 milyar yaşında. Hatta 3,8 milyar yaşında bile olanların izine rastlandı. Yani daha eski fosil yok. Kayaçlar var ama içinde canlı yok. Demek ki ilk canlı bunlar. Aynısı günümüzde de yaşıyor. Ve hiç değişmemiş. Hem de dış şekli. Yani bakteriyi düşünelim. Gözümüzle görülmeyecek kadar küçük bir canlı. Ve her türlü ortama adapte olabilme kabiliyeti en yüksek canlılar. Adaptasyonu en yüksek canlılar. Yani sıcaklık değişikliklerine her canlıdan daha fazla kabiliyeti var uyum sağlamaya. Yüksek rakımdaki gaz oranlarıyla aşağı rakımlardaki gaz, atmosferdeki gaz oranlarına en hızlı uyum sağlayan bunlar. Tek hücreli canlılar. Ya onlar bile hiç değişmemesi zaten Allah'ın bir yaratış mucizesidir. Çünkü hiçbir canlı milyarlarca yıl, milyonlarca değil bak, milyarlarca yılda geçse değişmeyecek şekilde yaratılmıştır. Allah bunu bu şekilde kılıyor. Yani özelliği bu zaten canlının değişmemesi. Değişebilip bozulabilen bir yapı da olsa zaten canlı olmaz. Değişmemesi, onun sağlam olması zaten yaşamasına sebep oluyor. Allah onu o şekilde yaratıyor. Yani o şekilde bir DNA, o şekildeki hücre organelleri, yani bütün sahip olduğu bütün organlar, bütün sistemlerin hepsi zaten ona göre yaşaması için en değişmeyecek, en elverişli bilgiyi ona sunuyor inşallah. Şimdi dolayısıyla hiçbir canlı değişmediğine ve bir şey geliştirmediğine göre her canlı nasıl görüyorsak biz o halde yaratılmıştır inşallah. Bilim bunu söylüyor. Ve Allah bazı canlılarda bazı özellikleri yapabilecek şekilde yaratıyor. Ama çok değişik özellikler var. Mesela kendi ilaçlarını üretebilmesi bir canlının. İlaç üretiyor. Kimya fabrikası, kimya laboratuvarı gibi çalışıyor. Şimdi onunla ilgili inşallah sunumumuzda ayrıntısını inceleyelim. Evet, kendi ilaçlarını canlılar nasıl üretiyor diye baktığımızda kendi aspirinlerini üreten ceviz ağaçlarını görüyoruz. Aspirin bizim kullandığımız değil mi? Nedir? Ağır kesici olan, kanın sıvı oranını biraz su oranını arttırmaya vesile olan bir canlı çeşidi inşallah. 2 numarayı çevirir miyiz? Evet, ekranda. Şimdi kendi aspirinlerini üreten ceviz ağaçlarının ayrıntısı şu şekilde. Ateş ya da enfeksiyona karşı aspirin alan insanların farklı olarak bitkiler zor şartlarla başa çıkabilmek için biyokimyasal savunma mekanizmalarını güçlendirecek kimyasalları, mesela metil salisat ve bunun gibi, bünyelerinde gaz halinde üretebilirler. Söz konusu bileşikler cevizin savunma mekanizmalarını güçlendirici proteinlerin üretilmesini hızlandırır. Bitkiler de ağaçlarda böyle bir kabiliyet var. Allah bu şekilde kılmış. Mesela timsahlarda ise kendi mide ilaçlarını üretme kabiliyetini veriyor Allah. Kendi vücut ağırlıklarının yaklaşık olarak %23'ü kadar yemek yiyebilen timsahlar hiçbir zaman midelerinde rahatsızlık hissetmezler. Çünkü kendi mide ilaçlarını kendileri üretirler. Üstelik bunu günümüzde üretilen bazı mide ilaçlarıyla aynı ham maddeyi kullanarak yaparlar. Biraz ayrıntısını açalım bunun. Timsahlar yemekleri sindirirken kanın normal akış yönünü değiştirerek karbondioksit açısından zengin olan kanı midelerine gönderirler. Çünkü salgı bezlerinin sindirimi için mide asidi ve bikarbonat salgılamaları esnasında karbondioksite her zamankinden daha fazla ihtiyaçları vardır. Bu şekilde kan akışının yönünün değişmesiyle timsah memelilerde üretilen mide asidinin 10 kat fazlasını salgılayabilme kapasitesine sahip oluyor. Günümüzde sindirim ilacı olarak kullanılan bazı mide haplarının ve sodalarının içeriğinde karbon bulunduğu dikkate alınırsa, timsahın karbondioksiti karnına göndererek sindirim için gerekli mide asidi ve bikarbonat üretimini hızlandırmasının üstün akıl sahibi olan Rabbimizin yaratış sanatının eserlerinden biri olduğu çok net şekilde anlaşılmaktadır. Midedeki asit ve midedeki sindirilen ortam vücudun kendisine de çok ciddi hasar verebilecek bir ortam oluşturuyor. Çünkü çok güçlü asitler kullanılıyor. O asit yani bizim elimize dökülse elimizi yakar. Ayağımıza dökülse ayağımızı yakar. Ama bizim hiç haberimiz olmayan vücudumuzun içinde midemizde asit üretiliyor.
Ve mide bir de canlı deri.
Evet ve sadece aside dayanıklı doku nerede var? Midede var özellikle. Aynı şekilde bu timsahta da var. Hem de insandan çok daha kat daha dayanıklısı var. Ve kendi dayanıklılığını kendisi sağlayacak sistemi de var. Yani burada hiçbir mekanizma adım adım gelişebilecek bir özellik göstermiyor. Tam ve eksiksiz olabilecek ancak bu şekilde var olduğu zaman anlam oluşturan değil mi? İşlev gören mekanizmalar bunlar. Yani bir mesela arabanın sırf 3 tekeri 2 tane vitesiyle gider mi araba? Gitmez. Bütün sisteminin, elektronik donanımının, buji ateşleme sisteminin değil mi? Yakıt deposunun, aküsünün hepsinin taslamam olması lazım. Allah bize bunu gösteriyor bilimle. Yani tas tamam ve eksiksiz yarattım diyor Kur'an'da. Delillerini de bilimsel olarak insanların gözüne sunuyor. Her şey çünkü tas tamam ve eksiksiz. Ya hiç eksiği olmayan, tas tamam olan canlılar dünyasında bir, yani Allah diyor ki şeytan Allah'a sanır şöyle buyuruyor. Onda bir eksik arayan gözden bahsediyor Kur'an'da. O göz arar diyor. Bulamaz geri döner. Sonra tekrar arar diyor Allah. Umudunu kesmiş bir biçimde tekrar bize geri döneceksin diyor. Neden? Çünkü bilim o kadar ilerledi ki artık teknoloji o kadar gelişti ki bizim gözlemlediğimiz bütün evrende biz bir açık, bir uyumsuzluk, bir eksiklik, bir çarpıklık, bir bozukluk görmüyoruz. Yani her şey tas tamam ve yerli yerinde. Alemlerin Rabbi olan inşallah Yüce Allah böyle yarattığını söylüyor ve böyle olduğunu da bize gösteriyor, öğretiyor inşallah. Mesela başka canlılar var. Antibiyotik üreten arılar. Antibiyotik biliyorsunuz son yüzyıllarda insanoğlunun ulaştığı bir ilaç üretim teknolojisi. Zararlı bir bakteriyle ortak yaşam geliştiren bir tür yaban arısı, üretilen 9 tür antibiyotiği kendi larvalarını enfeksiyonlarından korumak için kullanır. Kendisi antibiyotik üretiyor. Bu yaban arılarının dişileri yuvalarını toprak içine kazar ve yumurtalarını bırakır. Üretiliş şeklini anlatıyor şimdi. Toprak altı sıcak, nemli ve organik madde bakımından zengin olduğundan hem yuvadaki yumurta ve larvalar hem de yiyecek stokları küf ve bakteri gibi proteinlerin etkisine açıktır. Arıların larvaları bu zararlılardan korumaları gerekmektedir. Larvalarını bu zararlardan korumaları gerekmektedir. Dişi arılar yavrularını bunlardan korumak için kendi anten salgılarında barındırdıkları Streptomyces cinsinden bakterileri yuvanın tavanına asarlar. Ya bir bakteri var, kendi özellikle anten salgılarında barındırıyor. Anten salgısı o bakteriye göre. O bakteri orada yaşayabilecek bir bakteri. Arının anteni de o ortamı orada oluşturabilecek şekilde yaratılmış. Bak hep uyum görüyoruz, hep detay var burada. Bunların her biri birbirine uyumlu. Ve o bakterinin ürettiği malzeme, bak sıcak bir yuva oluşturuyor. Bunun karşılığında da 9 antibiyotik maddeden oluşan bir salgı üretmeye başlıyor bu bakteriler. Bu salgı farklı türlerde çok sayıda zararlı bakteri ve mantara karşı etkili olmakla birlikte yumurtadan çıkan larvalar da tavandaki bir ecza dolabını açarak bakterileri kozalarına sürüp bu antibiyotiği kullanabiliyorlar. Antibiyotiği kim üretiyor? Tek hücreli canlılar. Ha demek ki tek hücreli canlılara basit de dememek gerekiyor. Onlar çünkü bir teknoloji sahibi. Onlar bir bilgi sahibi, onlar bir kimya sahibi. Onlar insanlığın ve diğer canlıların hizmetine sunulmuş Allah'ın yarattığı birer nimet. Bugün günümüzde gen terapisiyle, gen teknolojisiyle bakterilere birçok yararlı malzeme ürettiriliyor. Mesela üretildiği onlardan proteinlerin, mesela bazı amino asitler ürettiriliyor. Bazı enzimler ürettiriliyor. Onlar insan sağlığında kullanılıyor. Onlar Allah'ın insanların hizmetine sunmuş olduğu özel fabrika gibi nimetler maşallah. Değil mi? Çok maşallah. Öyle örneği var. Evet. Bakterilerden yararlanından evet. Maşallah. Demek ki onlar basit değil. Allah'ın bize sunduğu oldukça kompleks fabrika.
Aminoasitler bile bakterilere yaptırılıyor.
Evet. Yani insanoğlu üretemiyor bunu. Evet.
Bunların hepsi tabii yaşamın sürebilmesi için birbiriyle kilitlenmiş şekilde olmazsa olmaz değil mi? Yapılar. Yani Allah bunları yaratmasının sebebi bize gösteriyor ki her şey birbiriyle ilişkili ve birisi olmadığı takdirde, diğeri olmadığı takdirde bir yaşam bitiyor. Yani muhteşem bir düzen var yani.
Maşallah.
Mesela bu konulardan devam edecek misin bilmiyorum da bu konulardan bahsetmişken gene ilaçla ilgili kendi kendine ilaç üretebilen canlılardan bahsederken bezoar keçilerinden daha önceden de bahsetmiştik. Ama burada tekrar konu açılmışken bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bezoar ismi Farsçadan geliyor. Anlamı ise ilaç anlamına geliyor. Gerçekten bezoar keçileri kendi kendine tedavi etme konusunda çok başarılı. Slide'da da görüyorsunuz. Normal herhangi bir keçi türü bu. Fakat muhteşem bir sisteme sahip ve muhteşem bir bilgiye sahip. Bakın bezoar keçisi ne zaman bir yılan tarafından ısırılsa hemen yaşadığı çevrede yetişen sütleyen bitkisi türlerinden birini yemeye başlıyor. Çünkü gerçekten de sütleyen bitkisinin içindeki sıvıda bulunan öforbon maddesi kana karışan yılan zehrini etkisiz hale getiriyor. Bakın muhteşem. Peki şimdi günlük otlamaları sırasında hiçbir şekilde bu bitkiye yanaşmıyor yemek için bu bezoar keçisi. Ama ne zaman yılan tarafından ısırılsa bu bitkiye gidiyor ve bunu yiyor ve bu şekilde tedavi oluyor. Peki bu bezoar keçisi nereden biliyor ki bu kimya bu bitkiyi yediğinde bunun bir panzehri oluşacağını, onun içindeki sıvının değil mi? Ona yarayacağını nereden bilebilir ki böyle bir hayvan?
Yılanın zehirli olduğunu.
Bir kere bu ısırığın zehirli olduğunu nereden bilecek? Bunun için bir gözlem yapmak, yılanın düşman olduğunu, yılanın ısırığında zehir olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve ısırıldığında da hangi bitkinin panzehir olduğunu bilmesi gerekiyor.
Öforbon maddesini bilmesi gerekiyor. Evet. Yani bitkinin içindeki bir madde. Hepsi de bitkinin panzehir değil ki.
Tabii. Normalde hani araştırma yapma, bütün bitkileri denemesi gerekmiyor mu? Normalde hani yavaş yavaş gelişimle oldu diyorlar ya. Tesadüfler sayesinde oldu diyorlar değil mi bu canlılık, bu keçinin yapısı?
Onu da yapamaz ki zaten hayvan aklı demez öyle bütün bitkileri diye.
Tek yiyecek, onları yani. Bilecek, kimya laboratuvarı kuracak, bunları inceleyecek. Bu profesörden bahsetmiyoruz yani. Normal bir insan bile bunu bulmakta çok zorluk çekerken değil mi? Bir evet. Şey olması gerekiyor. Ben insan olarak tek tek bütün bitkileri incelemem gerekiyor. Bu bir kere yılanın zehrini almam gerekiyor. Bu zehri neyle karşılığı neyle olacağını bilmem gerekiyor ve bunu üretmem gerekiyor.
Bir de vakit yok zaten.
Zaten böyle bir vakit
bütün
yok.
Bütün bezoar keçileri de aynı şeyi yapıyor. Evet.
Doğduğu andan itibaren.
Yerlerde doğan her bezoar keçisi böyle davranıyor.
Evet. Bu da muhteşem bir değil mi? Yüce Rabbimizin bunlara bu keçiye verdiği yaratılışta bir özellik olarak karşımızda.
Mesela başka bitki yemiş olsa mesela işte yılan ısırdığı zaman belli bir vakti var, süresi var yani o panzehiri almak için. İşte birçok bitki denemiş olsa İşte hangisinin yararlı olduğunu da bulamaz ki aralarından. Evet. Yani 10 tane bitki farz edelim. İşte bir düzelme oluyor mesela kendisinde ama hangisi düzeltti o belli değil mesela. Tabii. Veyahut da yanlış bitkiyi yese bu sefer ölecek, hayatı son bulacak. Mesela türü devam ettiremeyecek. Kesinlikle mümkün değil, mümkün olmuyor.
Yani öğretilebilecek bir konu değil. Oradan da zaten konunun ilham olduğu anlaşılıyor. O yapmıyor onu. Ona yaptırıyor Allah. Yaptırıyor, bize gösteriyor.
Öğrenme derken bezoar keçisinden biz öğreniyoruz zaten. İnsan evet. Öğreniyor. Evet. Yani öforbon maddesinin yılanın panzehir olduğunu insan bezoar keçisinden öğreniyor. Öforbon maddesinin o bitkide olduğunu biz ondan öğreniyoruz.
Evet. Yani keçiye bak bu yılan seni ısırdığı zaman koşacaksın şu bitkinin şeklini nasıl tarif edeceksin? Her taraf yeşillik. İçinden bir tanesi şifa oluyor. Onu gidip yiyeceksin gibi ne yapsan öğretemezsin.
Bir de normal günde yemediği bir bitki. Hiçbir zaman yemiyor ama ısırıldığı an o bitkiye gidiyor.
Maşallah.
Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği çok belli. Açık ve aşikar bir şekilde karşımıza ilhamlıyor.
Belli hocam maşallah. Ve sadece bir canlı türü değil bakın. Onur hocam kaç canlı saydı değil mi? Timsahlardan bahsettik. Arıların bakterileriyle olan ilişkileri ve sen bezoar keçisinden bahsettik. Şimdi slaytımızda da bu sevimli canlı koala. Koalanın da bu özelliği var. Allah'ın dilemesiyle maşallah. Okaliptus yapraklarıyla besleniyor koala. Yaşadığı bölgede 600 çeşit okaliptüs ağacı var. Ama sadece 35 kadarını kullanıyor koala. Şimdi diğerlerini kullanmıyor. Birinci burada bizi şaşırtan gerçek bu. Ayrıca bu kullandığı 35 kadar okaliptüs ağacı birçok canlı için öldürücü. Eterik yağ içeriyor ve zehirli kimyasallar var bunun içinde. Birçok canlı zaten ölüyor bu besinden. Ama koala bunları kullanıyor. Peki niçin kullanıyor? Hem yiyecek için kullanıyor, besin için. Hem de ilaç göreviyle kullanıyor. Mesela vücut ısısı değişiyor koalanın. Vücut ısısını sabitlemek için, azaldığında arttırmak için, artarsa azaltmak için bir çeşit okaliptüs yaprağından yiyor. Maşallah. Şimdi maşallah. Nereden bilebilir o yaprağın, değil mi? Tek o okaliptüs türündeki o ağacın, o yaprağının onun ateşini ya da vücudu soğuduğunda arttıracağını nereden bilebilir?
Tabii, muhteşem.
Ya da mesela 35 tanesini kullanıyor dedik. Niye 600 taneden bakın 35'ini kullanıyor ve sadece onları hakikaten besin olarak tüketiyor. Geriye birçok tür kalıyor ama gidip onları yemiyor koala. Değil mi? Yani başka hata yaptığını düşünelim biz koalanın. Diğer türlerden beslen düşünelim. O fayda sağlayamamış olacak ve koalanın ömrü son bulacak.
Evet.
Yaşamayacak.
Deneme yanılmaya yer yok zaten.
Yer yok, herkesin. Evet.
Her şeyin böyle herkesin, bütün hayvanların görevini bir anda yapıyor olması gerekiyor. Yani öyle işte evrimcilerin mantığıyla işte o onu denedi, o olmadı, bunu denedi, olmadı. Zaten öyle bir deneme mekanizması yok. Bir, ikincisini de denemeye izin vermiyor zaten doğada hiçbir şey. Yani herkesin, bütün canlıların tüm donanımlarıyla beraber yaratılmış olması gerekiyor. Bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Mesela bakterilerle ilgili evrimcilerin söylediği işte ilkel dedikleri, bakın Allah bize aczimizi gösteriyor evrimcilerin ilkel dediği canlılarla. Yani biraz önce işte Onur Hocam da söyledi. İşte mesela proteinler veyahut da bazı şeyler ürettiriliyor mesela bakterilere. Ve biz bunu yapamıyoruz. Hem kendimiz zaten yapamıyoruz. Bir de teknolojimizle de yapamıyoruz. Evrimcilerin ilkel dediği canlılar üretiyor bunu. Ve ilk canlılar bunlar. 3,5 milyar yıl önce de baktığımızda yine yaşıyorlar. Ve tüm sistemleriyle beraber yaşıyorlar inşallah.
O dönemde, o dönemde demek ki o üstün yaratılış, yani demek teknoloji gelişmesi değil, Allah'ın yarattığı çok açık bir şekilde. Mesela Erdem Hocam'ın söylediği koalalarda normalde bu hayvan ateşinin yükseldiğine ve buna karşı bunu yeme, yani ilaç alması gerektiğini nereden biliyor? Değil mi? Yani nasıl böyle bir şeye şey olabilir ki? Yani, aa bak ateşim yükseldi. Biz insan olarak bunu söyleyebiliyoruz. Değil mi? Tıp, aklımız, mantığımız, her şeyimiz yerinde. Değil mi? Bilimsel araştırmalar yapmışız. Bunun nasıl çözümünü ortaya koymuşuz. O şekilde karar verip bir ilaç alıyoruz. Bu hayvan ne yapıyor? Aa ateşim yükseldi. Yükseldi ısım. Hemen şuna gideyim. Bunu alayım. Veya biraz düştü ateşim. Hemen onu ayarlayayım. Böyle bir düşünme yetisine ve şeye sahip değil ki.
Tabii Allah'ın emriyle doğrudan gidip onu yapıyor. Tabii. Yani öyle mahkeme sonuç çıkararak değil. Çünkü insana mahsus bir özellik. Allah ruhundan üfürmüş. İnsanın var o özelliği. Düşünüp analizler yapması, muhakeme etmesi, değil mi? Sonuç çıkarması.
Bir de doktora danışıp alınıyor ona. Mesela hiçbir insan gidip eczaneye rastgele işte ben şunu alacağım, şu bana faydalıdır demiyor. Yani kendisi bulamıyor onu mesela. Doktora danışıyor, bilen birisini. Ama koalalarda hiç öyle bir konu yok. Kimseye sormuyor.
Tabii koala. dozajını bile ayarlıyoruz biz. O dozajını da kendi ayarlıyor. Her şeyini
doktor kendi ayarlıyor. Doktor öyle havadan bilmiyor ki. Yıllarca eğitim görüyor. Evet. O binlerce yıllık birikimleri 6 yıllık bir eğitimden geçiyor mesela. 7 yıllık bir eğitimden geçiyor. Ondan sonra onun üzerine bir 4 yıl daha eğitim görüyor.
Evet.
Ondan sonra o ilaçları söyleyebiliyor. Evet. Yani hangi ilacın ateşi düşürdüğünü, hangi ilacın ağrı kestiğini, hangi ilacın işte mideye faydalı olduğunu yıllarca süren eğitimle öğreniyor ve o da binlerce yıllık birikimin sonucu.
İnşallah.
Bakın bunun farkına varıyor Darwin zaten. İçgüdü diye adlandırıyor onlar tabii. Diyor ki içgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, hakikaten çok şaşırtıcı değil mi? Antibiyotik kullanıyor, öbürü aspirin kullanıyor sanki. Evet. Öbürü işte ateş düşürücü kullanıyor. Darwin devam ediyor. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura, yani okuyanlara, okura belki tümüyle, teoremi tümüyle yıkmaya yeter güçle görülecektir. Tümüyle yıkar diyor bu şeyi diyor. Bu hayvanların bu davranışları, içgüdüleri. Değil mi? Allah'ın ilhamıyla olduğunu o da çok net olarak biliyor. Devam ediyor başka bir bölümünde Türlerin Kökeni kitabının. Sonunda yavru guguğun üvey kardeşlerini yuvadan atması, karıncaların köleleştirmesi gibi içgüdüleri özellikle yaratılmış içgüdüler olarak değil de, yani bunların Allah tarafından yaratıldığı değil de, çoğalmanın, değişmenin, en güçlülerin yaşamasının ve en zayıfların ölmesinin küçük neticeleri olarak görmek. Yani Allah'ın yarattığının delili olarak değil de diyor evrimin bir sonucu olarak görmek diyor. Mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Yani mantıkla falan alakası yoktur. Ama diyor devam ediyor benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur. Neden daha doyurucu onu da açıklıyor. Diyor ki inançsızlık benim her tarafımı sardı diyor. Yavaş yavaş arttı diyor. Sonunda tamam oldu diyor. Yani o Allah'a inkar etmenin bir şey olarak kullanıyor bunu. Nasıl Allah diyor vicdanları kabul ettiği halde. Çünkü kabul ediyor burada. Ya bu diyor hakikaten Allah'ın yaratması şeklinde diyor. Öbür türlüsü mantıklı değil ama diyor. Ben gene mantıksıza inanacağım diyor. Evrime inanacağım diyor. E o zaman tabii pagan rahipti yani. O da biliyor doğru olmadığını, mantığa aykırı olduğunu, bilime aykırı olduğunu değil mi? Teoremi tümüyle yıkmaya yeter güçtedir diyor. Ki bunun gibi çok itirafı var. Hipotez paçavrası diyor. Ara geçiş formu hiç yok diyor. Tir tir titriyorum diyor gözü düşününce. Yani hep böyle itirafları var.
Ben de bir tanesini okuyayım onlardan. Mesela Francis Darwin'e yazdığı mektupta görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma diyor. Yani Darwinizmi ortaya atıyorum diyor evrim teorisini ama sayısız miktarda zorluklarla dolu diyor yani. Ya hiçbir şekilde bir delili olmadığını kendi de söylüyor. Başka bir anlatısında da bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum diyor. Bakın net bir şekilde görmüş çünkü. Yani tamamen söyledikleri hayal ürünü olduğu için kendisi de biliyor zaten. Mesela yine Asa Gray'e yazdığı mektupta oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Yani o kadar uyduruyorum ki diyor, bilimi artık aştım diyor yani, bilimi geçtik diyor artık. Hayal ürünleriyle insanları oyalıyorum diyor. Kendi zaten bunu itiraf ediyor. Yine mesela başka bir alıntısında da tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı diyor Francis Darwin.
Şimdi bakın, ya bu Darwin ilginç bir adam. Bakın diyor ki, bu Darwin'den alıntı, türlerin kökeni. Bu mükemmel evreni, özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum. Her şeyde dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim diyor. Yani hakikaten bir tasarım var diyor, bir mükemmellik. Ben de böyle bakmaya eğilimliyim diyor. Ve bütün bu kanunları açıkça her şeyi bilen, bakın her şeyi bilen, gelecekteki tüm olayları ve sonuçları gören bir yaratıcı tarafından dizayn edilmiştir. Kabul ediyor Allah'ın varlığını değil mi açıkça? Ama daha fazla düşündükçe daha fazla kafam karışıyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Yani o kadar ümitsiz bir şeye inanıyorum ki ben diyor. Alakası yok diyor. Hakikaten bir yaratıcı var diyor. Söylüyor zaten hep evrimin ne kadar abuk sabuk olduğunu kendi ifadeleriyle söylüyor. Hipotez paçavrası diyor değil mi? Böyle ümitsiz bir karmaşa diyor. Mesela ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Gördüğümüz dünyanın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum diyor. Evet. Peki niye bunu savunuyorsun? İşte bu yani konu bu zaten. Hocamız dedim işte hiç... Samimi ateist, samimi Darwinist olmaz. Evet. Darwin'in kendisi de samimi Darwinist değil. Yani bunun bir pagan din olduğunu biliyor. Hiçbir delile dayanmadığını biliyor. Yani tek bir delili yoktur diyor. Bakın tek bir ara geçiş formu dahi yoktur diyor. Çok açık söylüyor. Evet. Kambriyen döneminden bahsediyor. Oradaki patlama Silüryen dönemi diyor onun için. O dönemde. Onun da farkında. Birden bir atası olmadan ortaya çıkıyorlar. Hayvanlardaki davranışları bu. Allah'ın ilhamıyla açık olan davranışları söylüyor. Teorimi kesinlikle yıkar diyor. Ya gözü düşünmek diyor beni teorimden soğutuyor diyor. Tir tir titriyorum diyor. Tavus kuşu beni hasta ediyor diyor. O kadar çok alıntısı var ki yani böyle hiçbir şekilde evrimin doğru olmadığını söylüyor. Fakat o kitabı yazmış. O kitabı da böyle Marx, Engels görünce bir şey zannediyorlar, bir halt zannediyorlar. Üstüne atlıyorlar onun. Çünkü onları dayandırabilecekleri, değil mi? Tarihin sınıf mücadelesiyle geliştiğini iddia ediyorlar. Evet. Yani diyalektiği var diyorlar. Toplumun diyalektiği, tarihin diyalektiğini bulduğunu söylüyor Karl Marx. Tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyor. Hep bu yolla geçmiştir diyor. Önce ilkel komünal bir topluluk, ondan sonra kölecilik, feodalizm, kapitalizm, sonunda da proletarya diktatörlüğü, kanlı bir devrim ve komünizm olacak diyor. Ama buna bilimsel dayanak bulamıyor. Darwin'in kitabı çıkar çıkmaz atlıyorlar üstüne. Çünkü o ona doğanın diyalektiğini getiriyor. İnşallah. Yani doğanın diyalektiği budur diyor. Biz de toplumun diyalektiği diyor. Tarihin diyalektiğini bulduk diyor.
Aynı şeyden.
Bu geliyor. Da buna dayalıdır diyor. Bakın diyor bilim adamları bilim bunu söylüyor diyor. Bu vardır diyor. İnsan da sosyal bir hayvandır diyor zaten. Yani hayvanlaşmıştır diyor. Tabii ki çatışmayla ilerleyecek diyor. Zaten bilim de bunu söylüyor diyor. Bu çatışmada diyor sınıflar arası bir mücadeledir diyor. Bu da tarihin diyalektiğidir diyor. Biz de bunu bulduk diyor. Yani topluma uyarlanmış halidir diyor zaten Darwinizm için komünist liderler. Bunu söylüyorlar. Onun için üstüne atlıyorlar o bilimsel güya kılıf gibi kullanıyorlar onu. Zaten söylüyor, bu bizim görüşümüzün doğa tarihi temelidir diyor Engels'e. Şimdi okumakta olduğum kitap mükemmel diyor Engels'e, cevap yazıyor ona böyle. Değil mi? Karl Marx'a yazdığı mektupta. Mükemmel diyor Charles Darwin'in eseri diyor. O da evet diyor, bizim diyor doğa tarihi temelidir diyor. Alıyor Das Kapital'i, Charles Darwin'e diyor bir hayranından diyor altını imzalıyor falan filan. Hemen destekliyorlar ve materyalistler ikisini birden destekliyorlar ve süratle gündeme getiriyorlar dünya çapında.
Bundan, bundan vazgeçmelerinin sebebi bu zaten. Yani şu anda mesela hadi Darwin zavallı, o dönemde bilim düşüktü. Yani muhakeme yeteneği de yoktu. Biraz meczup tarzında bir adam. Çıkaramı yapamadı. Ama 150 sene geçti. Bütün fosil kayıtları ortaya çıktı. O zamanlar fosil kayıtların tamamı açılmamış demişti. %99,99 hatta %100'e yakın, %100'ü açıldı şu anda. Ve ara geçiş formu olmadığı ortaya çıktı. Hücre o zaman içi dolu, su dolu bir baloncuktu. Ne oldu? İçinde 200 bin çeşit farklı ürün üretildiği bir şey olduğu ortaya çıktı hücrenin. İçinde bir bilgi bankası olduğu ortaya çıktı. Değil mi? Bu bilgileri 9 katlı binanın tepesine ulaşacak bir kitap yığınına ancak sığdırabiliyorsunuz. Bu kadar delilden sonra şu andaki evrimi savunan bilim adamlarının hala bunun arkasında durması, işte asıl konu bu işte. Evet. Biraz önce söylediğin gibi komünizme gerçekten sırf destek vermek için yapılan, anladın mı? Önemli bir
senaryo. Evet, bakın Marx'ın bir mektubundan bir şey daha söyleyeyim. Diyor ki, Lazel'e yazdığı mektup 16 Ocak 1861'de diyor ki, Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin, bakın tarihteki sınıf mücadelesinin formülü bulduğunu söylüyor. Doğa bilimler açısından temelini oluşturuyor diyor. Engels de Darwin hayranlığını şöyle ifade ediyor. Tabiat metafizik olarak değil, yani haşa Allah yaratmış değil, diyalektik olarak işlemektedir diyor tabiat. Yani doğanın diyalektiği Darwinizm için. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır diyor. Bunun için yani birbirine bu kadar bağlı. Hocamızın maşallah yani bu çok büyük teşhis ve lisede teşhis ettiğini söylüyor hocamız. Darwinizm hedef alıyor doğrudan. Darwinizm dünya çapındaki deccaliyetin sistemi. Yani dünyadaki en geniş sistem o. Tabii ki ufak tefek böyle başka pagan dinleri bir takım şeyler var ama onlar önemli değil. Yani satanizm var, şu var, bu var, böyle küçük böyle grup. Asıldır Darwinizm'dir yani. Darwinizm ortadan kalktı mı diyor hocamız Allah'ın izniyle din ahlakının hakim olacağını, bütün komünizmin, faşizmin olduğu gibi çökeceğini, ırkçılık, anarşi, terör, kan dökmenin. Maşallah bunu lisede teşhis ediyor. Hakikaten üniversiteye gelir gelmez 1979'da İstanbul'a geldiği anda doğrudan onu hedef alarak başlıyor. Ve 30 yılda gelinen sonuçta bu hakikaten tepe taklak çöktü maşallah. Beli kırıldı, beyni patladı fikren maşallah. Allah böyle bir başarı verdi. Ve bugün onun için zaten yani Darwinistler çıkıp da alenen hiçbiri iddia edemiyor. Dawkins uzaylılar getirdi diyor. Öbürü başka bir şey söylüyor. Değil mi? Artık yayınlara da çıkamıyorlar Allah'ın izniyle. Dawkins, Darwinist bir dünyada da yaşamak istemiyorum diyor. Çünkü sosyal Darwinizmin nasıl Darwinizmin diğer bütün ideolojilere bağlı olduğunu ve toplumları etkilediğini ve kan dökmenin temeli olduğunu da hocamız açıkladı. Hakikaten bilmiyordu dünya.
Evet.
Yani bu çok, bu da metafizik. Bilinmiyordu açıkça. Bir büyü, onun o mistik büyüsüne inanıyorlar. Ve hocamız demişti, komünizmin mistik bir havası vardır. Böyle onu bir şey zannediyorlar böyle, mistik böyle bir din olarak kabul ediyor. Ona inanıyor, hakikaten de inanıyor ve o onu gururlu bir hale getiriyor böyle. Onu enaniyet konusu yapıyor. Komünist olmaktan gurur duyuyor. Hatta demiş hocamız evvelsi gün, gurur mu ölüm mü deseler ölümü seçer demişti bir komünist. Yani öyle kabul ediyor, o bu şekilde bir din olarak kabul ediyor. Yerle bir etti. Ve tabii yerle bir edince de ne kadar aşağılandığı görüldü yani insanlar tarafından. Bir şey zannediliyordu yani böyle komünizm, Darwinizm, bilim ilericilik falan diyor. Halbuki öyle bir gericilikmiş ki. Adamlar şeye dönmüşler, Sümerlere dönmüşler yani geriye böyle. 3000 yıl geriye gidiyorlarmış meğerse. Orayı ileri zannediyorlarmış. Ona ilericilik diyorlarmış. Bu ortaya çıktı maşallah.
Esasında yani onu muhakeme edemeyen, yani tesadüfen olamayacağını muhakeme edemeyen adam onun zaten bağlantısını nasıl kurabilir ki? Ya bu bilim adamı olsa da bir şey fark etmiyor. Film adamı olsa da bir şey fark etmiyor. Yani bu mantıkta zaten hiçbir zaman doğruya varamıyorlar yani. Varamayacaklar. Değil mi? Sonuç olarak. Bakın Carl Stern diyor ki Montreal Üniversitesi'nden psikiyatrist ve iki bilim adamının burada örnekleriyle bunların düştüğü durumu anlatmak istiyorum. Evrenin şu andaki yapısının tümüyle bir tesadüf eseri olabileceği düşüncesi tümüyle delice bir düşüncedir diyor. Gerçekte bu tür bir düşünce ile şizofrenik düşünce arasında büyük bir benzerlik vardır diyor. Sonra da Sir Fred Hoyle astronom diyor ki bakın aslında yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki insan bu açık gerçeği neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. bunun kabul edilmemesinin nedeni bilimsel değil, psikolojiktir. Birbirlerine biliyorsunuz. Yani bu deliliktir diyor açıkçası. Psikolojik bir nedeni var diyor. Yani bunun nedeni bu. Yani akıl sağlıklarının yerinde olmamasından kaynaklanan bir durum yani.
Evet. Dedecilin büyüsü çok fazla insanların üzerinde etki etti. Hocamızın da anlattığı gibi. Yani bir şey mesela hocamız Habertürk programına çıktığında insanlar yani çıkıp bir kısım insanlar işte mesela Paris şehrini kuran varlıkların tezadüfen olduğunu iddia etti ve bir kısım insanlar da hatta dünyanın neredeyse tamamı buna inandı. Yani öyle bir telkin verildi ki mesela o klasik işte maymundan insana doğru sözde geçiş fotoğrafları, işte böyle gözleri insan gözü gibi bakan, böyle manalı bakışları olan işte yarı maymun yarı insan çizimleri. Mesela insanlar onu gördüğü zaman şey zannettiler. Yani ben daha geçen gün birisiyle görüştüm, konuştum evrimle ilgili. Ya onları ben bilinçaltımda gerçekmiş gibi kalmış diyor. Yani sanki gerçekten o çizimdeki canlılar daha önce yaşamış gibi kalmış bilinçaltımda. Yani bu söylediğini hiç düşünmemiştim diyor. Onların bir çizim olduğunu ve sadece kemiklerden yola çıkılarak böyle bir çizimin yapılamayacağını hiç düşünmemiştim diyor. Yani o kadar büyük bir telkin ve o kadar büyük bir büyü insanların üzerine etki etti ki yani insanlar kalkıp tabii bir kısım insanlarda da şu enteresan bir şey. Yani inanmak istediğine inanma isteği. Yani bir şeyi seçiyor sadece. Hani ben ona inanmak istiyorum diyor. Yani onun aksinde bir delili olsa bile o benim için önemli değil diyor. Mesela Haeckel denen bir evrimci var. Zamanında sahtekarlık yaptı. İşte embriyo çizimlerini kendi istediği evrime uygun hale getirdi. Sonra baktılar sahtekarlık yapmış. Dediler işte Haeckel'e niye böyle bir şey yaptın? O da şöyle dedi. Yaptığım bu sahtekarlıktan sonra işte kınanmış olduğumu düşünmem gerekiyor aslında. Ama hiç öyle düşünmüyorum diyor. Yani aynı safta bulunduğumuz kişilerin de kitaplarında yüzlerce sahtekarlık var zaten diyor. Beni niye kınıyorsunuz diyor. Ama günümüze geliyoruz halen daha Haeckel'in çizimlerini savunanlar var. Evet. Haeckel kendisi kabul ediyor. Tamam sahtekarlık yaptım yanlış çizimler diye. Hayır diyorlar doğru yaptım diyorlar. Yani işte bu insanlardaki bir kısım insanlardaki inanmak istediğine inanma. Mesela Karl Marx Darwin ortaya attığı zaman hemen sahipleniyor. Neden? Çünkü kendi işine yarıyor. Doğru mu? Bilimsel mi? Hayır. O da biliyor olmadığını. Ama buna sahip çıkıyor.
Bu bir propaganda. Yani bu propaganda Allah'ın yolundan insanları ayırmak için. Yüce Rabbimiz de Kur'an'da buna dikkat çekiyor değil mi? Yüce Rabbimiz. Konmuş yatan Allah'a sınırım. Onlar diyor insanları Allah'ın yolundan saptırmak amacıyla gece gündüz hile düzenler kurarlar diyor. İnsanları saptırmak için mallarını harcarlar ve bundan böyle de harcayacaklar diyor. Ancak bu onlara daha sonra iç acısı olacaktır diyor. Gerçekten de bakıyoruz bu değil mi? Bütün National Geographic, Discovery gibi kanallarda değil mi? Her şey mesela bir şey oldu, tesadüfen oldu. Bu evrime delil, bu şöyle. Bütün gün araştırma yapıyorlar. Gece gündüz paralarını harcıyorlar değil mi? O şeyler çok maliyetli. Mesela bütün üniversitelerde değil mi? Laboratuvarlarda evrimi kanıtlamak için büyük fonlar, büyük paralar yatırılıyor. Ve bilim adamları boşa zaman harcıyor. Yani büyük bir zamanlarını değil mi? Emeklerini buna harcıyorlar. Ama ne oluyor? Onların araştırdıkları her şey neye yarıyor? Neyi gösteriyor bize? Her şeyin kusursuz yaratan üstün bir güç, değil mi? Üstün akıl sahibi Yüce Rabbimizin varlığını gösteriyor. İşte bu da onlara iç acısı oluyor. Şu anda onun için canları çok yanıyor hocamızın yaptığı bu faaliyetlerden dolayı. Onun için hocamıza bu kadar operasyonlar, değil mi? İftiralar, şeyler bunun için atılıyor. O kadar yaptıkları, emek emek bir yere getirdikleri şeyin 150 yıllık bir tane bir teoriyi hocamız bir kalemde üstünü çiziyor, çöpe atılıyor. İşte bu çok büyük bir değil mi? Durum yani inşallah. Onlar için de çok büyük bir acı inşallah.
Evet inşallah.
Yani bu yani bu duruma düşmelerinin artık bilimin vesilesiyle Allah yani onlar bir plan yaptı. Allah da onlar için bir düzen kurdu diyor. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor inşallah. Ayetlerde şeytan Allah sanırım. Artık onlar bilimsel bir plan yaptılar. Halbuki Allah bilimsel bir düzen kurdu onlar o planı yaparlarken. Sonra bilim büyüdü, büyüdü, büyüdü ve hocamız onu 1980 yılından sonra aldı ve bütün dünyaya anlattı bilimin gerçeklerini. Bir de baktılar ki bilim sel olarak ortaya çıkan ve bilimi kullanan bu aldatmaca meğer tamamen yanlışmış. Meğer sadece Allah'ın varlığını anlatıyormuş bilim. Onlar bilimi arkasını dayamışlardı. Bir de baktılar ki boşmuş yani yanlış yere dayanmışlar. Halbuki o onu da içine yutup yani bomboş olan bir şey olduğu için Allah'ın varlığını anlatan bir enstrüman haline dönüşmüş
tabii, oldu. Bilim şey. Anti-ateist, anti-darinist, anti-materyalist Allah'ın izniyle. İnşallah. Bilimi İnşallah. Yaratan Allah. Yani biz Allah'ın yarattıklarına baktığımız zaman, o düzeni incelediğimiz zaman bilim oluyor. Düzen olmasa bilim olmaz ki. Mesela diyorlar yani kaostan rastlantıyla bu düzen meydana geldi. Ya kaostan düzen meydana gelir mi? Kaostan kaos olur. Kaos yok zaten, çünkü kaos olsa zaten bilim olmaz. Evet. Sen onu söyleyebiliyorsan, bilim adamıyım, yani bilimden bahsediyorsan zaten kaos olmadığını gösterir bu. Çünkü bilimsel metotlar bir düzen olmasına bağlıdır. Tümden varım veya tüme gelim nedir yani? Mesela bir örnekleme yapıyorsun sen, onu genele yayıyorsun. Bu tüme varımdır. Düzen olmasa sen bunu yapamazsın ki. Yani hep aynı örneği veriyoruz ama yani mesela yer çekimi, dünyanın her yerinde aynı olmasa yer çekimi kanunu olmaz. Sen bir yerde havaya sıçrasan, öbür tarafta 500 kilo gelsen, öbür tarafta 1000 kilo gelsen, o zaman bundan yer çekim kanunu olmaz. Her yerde farklıdır. Anormaldir yani, bir anormallik vardır. Zaten olmaz da yani öyle onlara dediği gibi olsa. Ya da aynı şekilde mesela tümden gelim. Bakıyorsun genelleme, ondan sonra özel bir sonuç çıkarım yapıyorsun ondan. O da düzene bağlıdır. Yani düzen olduğu için onlar oluşur. Mesela termodinamiğin kanunları, Boyle'un kanunları, gravite kanunu, hepsi bir düzen olmasından kaynaklanan kanun zaten o anlama gelir. Çünkü hep aynı koşulları sağladığında o deneysel sonuç, o deney hep aynı sonucu aynı verir. Bundan kanun gelişir zaten. Kanun haline gelir. Bakın hep aynı koşullarda aynı sonuç çıkar. Bu düzenin göstergesidir. Kesinlikle. Düzen de düzenleyicinin göstergesidir. Evet. Öyle değil mi? Adam yani bu kadar çocuk bile aksini söylemez bunu zaten. Onun için bilim anti-ateist, anti-materyalist ve anti-darvinist.
Çocuk bile aksini söylemiyor ama bu evrimciler var, bazı yerli evrimciler. Söyledikleri şeyler hakikaten çok hayret verici. Neye dayanarak söylüyor? Bilinmiyor. Ama pagan rahibi oldukları, paganist oldukları gerçeği ortaya çıkıyor. Şimdi mesela çok kısa şekilde söyleyeyim. İnsana ait akciğer nasıl diye baktığımızda içindeki çok küçük yani böyle hava keseciklerine ayrılmış 300 milyon tane kesecik var. Bunlar kılcal damarlara çok yakınlar ve yüzey alanına baktığımızda bir tenis kortu kadar geniş bir alanın insanların akciğerlerinde olduğunu ve insanların bununla havadaki gaz haline bulunan oksijeni kanlarına geçirdiğini biliyoruz. Bu şekilde solunum oluyor. Evrimcilerin iddiası neydi? Karada yaşayan canlılar sudan çıkmıştır. Sudaki canlıların solunum sistemine baktığımızda solungaçları var. Tuzlu suyun içerisindeki tuzu ayrıştırıp sudan içindeki suyu da kullanabilme konusunda da fonksiyoneller ve sudaki eriyik haldeki oksijeni almak için özel bir yapıları var. Yani birbirinden tamamen farklı yapılar. Bakın şimdi evrimciler nasıl bunu izah ediyorlar. Sözde kendi atışlarına belli olması için nasıl bir serzenişte bulunuyorlar. Onu göstereyim şimdi. Ekrana yansıtabilir miyiz bunu?
Bakın. Sizin kanınızdaki hemoglobin molekülünün oksijene olan ilgisini ayarlayan bir takım basit kimyasallar var. Evet. Bunlardaki birkaç atomluk çok basit değişiklikler bile hemoglobinden oksijen moleküllerinin açığa çıkmasını sağlıyor. Evet.
Atıyor.
Bakın basit bir mutasyonla istediğiniz damarın içinde gaz biriktirme özellikleri. Bu bir iş.
Daha büyük atıyor.
Bu işlevsel bir özelliktir. Çünkü balığın denizin içindeki konumunu ayarlamasına sebep olur.
Üç kere mi?
Bundan sonraki aşama onun bir kese içine alınması için tek bir mutasyondur.
Devam
Bundan
ediyor.
Bundan sonraki aşama balığın kendi vücudunun içindeki bir keseyi
kopmuş durumda. Hiçbir şey göstermedi. Evet. Halbuki baktığımız zaman bakın size hemoglobin molekülünü göstereyim. Burada çok oldukça kompleks yapıda yüzlerce amino asitten oluşan gelişmiş bir molekül var bizim karşımızda. Ve burada özellikle hemoglobin içerisindeki özel demirler kullanılıyor ki oksijen bağlansın diye. Bu metaller içerisinde özenle yerleştirilmiş. Her oradaki amino asitin birbiriyle bağlanması sonucunda oluşan ayrı bir elektrostatik durum oluşuyor. Yani manyetik alan, elektriksel alan gibi düşünebiliriz. Ve oradaki metallerin orada bir düzen içerisinde durup oksijenleri yakalaması muazzam kompleksilik istiyor. Fakat mesela balıkta böyle bir durum yok. Baktığımız zaman mesela bir tane solungaç örneği göstereyim. Burada bir orkinos solungacı var. Evet. Şöyle yapalım. Evet, şimdi ekrana geldi. Bakın burada görmüş olduğumuz bir tane balığın akciğeri. İnsanın yani akciğer diyorum, solungaçları. Orkinos balığının solungacı. Söylediğimiz gibi bu tamamen insanın akciğer yapısından tamamen farklı özelliklere sahip. Ne diyor buradaki arkadaş? Bir mutasyon oldu, gaz kaçırdı. Bir mutasyon daha oldu, o gazı çevreleyen bir kesecik oluştu. Bir mutasyon daha oldu, o kesecik büyüdü, akciğer oldu. İşte izah bu kadar bilim dışı, izah bu kadar hayal dünyasına ait bir durum. Ve bununla işte 1,5 asırı geçirdiler. Ve bu 1,5 asırın sonunda geldiğimizde Allah'ın izniyle inşallah ne görüyoruz? Allah'ın yarattığının her yerde delillerinin bilim tarafından da gösterildiğini görüyoruz inşallah.
Şu yani söylediği tam şuna benziyor. Bir kitap var. Kitapta bir harf değiştiriyorsun, tarih kitabı oluyor. Bir harf daha değiştiriyorsun, tıp kitabı oluyor. Aynen bunu söylüyor. Yani söylediği şu anlattı. Yani çünkü bir değişiklikle solungaç oluyor diyor. Bir değişiklikle diyor, akciğer oluyor diyor. Bir harf daha değiştiriyorsun, müzik kitabı oluyor. Yani böyle bu yani mantığın
o da kendi
korkunç mantık sefaleti. Halbuki burada hemoglobin oksijen taşımanın bir bölümü. Yani oksijen taşımak tek başına hiçbir şey ifade etmez ki. Tabii. O hemoglobin molekülü mükemmel olsun. Senin solungacın veya akciğerin yoksa hiçbir şekilde sen o oksijeni havadan veya sudan alıp hemoglobine transfer edemezsin. Ve ayrıca onları yani dokuya taşımak için de dolaşım sistemi gerekiyor, kan gerekiyor, onlara girmeyeceğiz. Bu söylediği sistemler yani herhangi bir solungaç veya akciğer yüzlerce hatta binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Yani onun pıt bir şey oldu demesinde bu böyle yüzlerce genetik bilginin eklenmesi gerekiyor DNA'ya. Böyle bir şey yok. Öyle mutasyonla falan olmuyor. Yani bir kitap var. Tekrar kitaba dönelim geri. Bu kitaba yeni yeni bölümler ekleniyor. Genetik bilgi yani yepyeni gen. Sıfırdan ama bu. O diyor ki bir harf değiştirdin diyor. Yepyeni bir bölüm eklendi diyor. Bir harf daha değiştirdin bütün kitap değiştiriyor. Bambaşka bir konu oldu diyor. Ya bu tam bir
kepazelik.
Artık kepazelik mi, rezalet mi? Yani kelime bulamıyorum. Kepazelik kelimesi
her şeyi sayabilirsin aslında.
Ve bu kişileri üniversitede hoca diye ders verdiriyorlar. Evet. Yani üniversitede ders anlattırıyorlar. Yani üniversitede çıkıp bunu öğrencilere anlatıyor. Nerede anlatıyor? Mesela Ankara Üniversitesi'nde. Evet. Nerede?
Ankara
Üniversitesi'nde insanlar zannediyor ki Ankara Üniversitesi'ne gittiği zaman bölümü. Tabi Ankara Üniversitesi hepsi böyle değil. Hepsini tenzih ederiz. Yani herkes tabii bu şekilde anlatmıyor orada. Tabii. Gerçek bilim adamları da var. Ama işte o hangi kürsüdeyse bilmiyorum ne hangi bölümdeyse orada çıkıyor bunları. O genç beyinlere anlatıyor bu rezaletleri. Yani bilimle alakası yok. Hiçbir şeyle alakası yok. Tabii. Tam bir rezalet yani.
Kendinden emin tavırlar o anlamda çok önemli. Çünkü tamamen yanlış bir şey anlatılıyor. Ve insanları ikna etmek için de o kendinden emin tavır çok önemli. Yani çünkü o kadar anlatılan şey zırva ki. Yani mutasyon dediğimiz şey, bak biraz önce Oktay Can söylediği şey çok önemli. Bir şeyin bilimsel olması için her yerde aynı olması gerekiyor. Gözlemlenebilir olması gerekiyor ve kendini tekrar etmesi gerekiyor. Yani bilimsel olması için bu lazım. Evrime bir bakıyoruz. Şimdi ilk hücre oluştu diyorlar mesela kendi kendine tesadüflerle oluşturuyor. Var mı böyle bir gözlem? Doğada hiç kendi kendine tesadüfen bir protein dahi, aminoasit, iki tane aminoasit bile bir araya gelmiş mi doğada? Ya proteini hücreyi bırakın artık. Yani iki tane aminoasit, üç tane aminoasit bir araya gelmiş mi? Gelmemiş. Öyle bir olay dahi yok. Bu gözlemlenebiliyor mu? Kendini tekrar ediyor mu? Evet. Demek ki bir hücreyi bırakın tek bir proteinin dahi oluşması imkansız. E şimdi mutasyonlar diyorlar. DNA'yı değiştiriliyor mesela. Bir mutasyon oldu. İşte havayı toplamaya başladı. Bir mutasyon oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Mutasyonu, bir tane faydalı mutasyon var mı? Yani meyve sineklerini mesela senelerce mutasyonlara uğrattılar. Yani tek bir genin değil, evrimciler söylüyorlar bunu. Tek bir geni bırakın diyorlar. Tek bir enzimin dahi oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Yeni bir enzimin oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Şimdi siz defalarca deney yapmışsınız, mutasyon. Her zaman zarar vermiş. Şimdi siz o zaman bilime karşı savaş açmış oluyorsunuz. Yani mutasyon denemeleri yapıyoruz. İşte çıkardığımız sonuç nedir? Mutasyonlar zararlı oluyor her zaman deneyli sonuçlarında. Peki çıkarılan sonuç nedir? Demek ki mutasyonlar faydalı. Yani böyle hani biraz önce Gökhan Hocam senin hani ağır şizofreni gibi evet. Bir açıklaman oldu ya. Gerçekten ona işaret ediyor. Yani bunun başka açıklaması yok. Yani sürekli aynı şeyi gözlemleyip tam tersi sonuç çıkarmak enteresan bir durum. Demek ki sen kitlenmişsin ona. Evet. Demek ki sen onu din olarak edinmişsin.
Yani,
7000 senelik evet. Bir dine inanıyorsun demek ki.
Ben şimdi bu demin bu arkadaşla söylediklerimi geri alıyorum. Çünkü bakın bu arkadaş aynı zamanda araba parçalarının yan yana geldiğinde araba olduğunu da söylüyor. Yani bu arkadaş her şeyi söyleyebilir. Bakın ne diyor.
Serbest buna.
Ya, bu tabii ya bu ben gemiyim de der. Bir
yani canları oluşturan enzimatik reaksiyonların biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız, bütün parçalar orada var.
Peki araba oluyor mu kendi kendine atölyesi? Araba... Evet, yani ben geri alıyorum söylediklerimi. Yani bu arkadaş söyler zaten yani her şeyi söyler. Bir kitapta harf değişikliğiyle o tarih kitabı oldu der. Araba oluyor der parçaları yan yana koyduğunuzda. ben uçuyorum diyebilir. Yani gemide bulunuyorum diyebilir.
Efendim? Bir konuşmasında ara form olduğunu.
Ara form olduğunu da söyler. Ya söyler yani. Her bir şey yok. Ben bir sıçıyorum uzaya gidiyorum. Ondan sonra bir daha sıçrayıp geri dönüyorum diyebilir yani insan. Ne diyeceğiz yani? Ne yapacağız yani? Her söylediğini bilimsel olarak. Mesela bir adam dese ki ben uçak gemisiyim. Yavrum uçak gemisi değilsin çünkü senin üzerine uçaklar inemez. Senin o pervane dediğin, baca dediğin burnun, efendim pervane dediğin ayakların bunu mu anlatacağız yani? Böyle işimiz gücümüz, bizim işimiz var yani burada inşallah. Tabii anlatırız Allah rızası için yapıyoruz tabii de. Ama derbinizm zaten böyle bir konu yani. Bizim hakikaten hocamız sabırla 30 yıldır yani bunun gibi yani adamlar işte biz gemiyiz diyor, helikopteriz diyor. Onun neden olamayacağını bilimsel olarak anlatıyoruz biz. Tesadüfen oldu diyor. Neden tesadüfen olamayacağını? Bak yavrum diyoruz, protein teki bile tesadüfen olamaz. Peki o zaman diyor bu var diyor. Yavrum al sana 10 trilyon getir bakalım onu görelim diyoruz. Ara geçiş formu var mı? Yok diyor. O zaman diyoruz. Var diyor. Getir diyoruz. Getiremem diyor. Nerede diyoruz? Depoda diyor. Depo nerede? Yan sokakta falan. Böyle bir şeyle elhamdülillah. İnşallah. Ama çok Allah büyük bir zafer verdi. Yani Darwinizm'e inanılması çok büyük mucize aslında.
Evet.
Hakikaten bu kadar saçma, bu kadar mantıksız, bu kadar delili olmayan. Ya Allah dileseydi demişti hocamız mesela 350 milyon fosil var. Patolojik, asimetrik, yani mutasyondan dolayı patolojik ve asimetrik olur ya. Asimetrik canlıların fosilleri olabilirdi. Hakikaten bir tane bile yok.
Evet.
Ya evrim olduğu için değil. Sırf mutasyondan dolayı olan, öyle olmaz yani mutasyonlar hakikaten oluyor. Patolojik ve asimetrik canlı olur. Bir kolu olmayan oluyor insanda evet. Böyle hani parmakları oluşmamış olabiliyor. Bayağı ölü doğuyor, ölü doğuyor yani evet. Mesela. Onun da fosilleri olabilir. Ölü doğumları ondan bile yok yani. Allah onu da yaratmamış yani. Fosil kayıtları
demek
da yok.
Demek ki öyle bir mutasyon da yok doğa tarihinde.
Ha var yani. Da yani Allah'ın dilemesiyle fosili yok. Yani evet. Mutasyon çünkü hakikaten oluyor. İnek oluyor mesela. Bacağı omzundan çıkmış. Değil mi? Ama Allah'ın dilemesi 350 milyon fosil hep böyle mükemmel canlılara ait. Simetrik, altın oranlı, mükemmel birdenbire ortaya çıkıyorlar ve arada hiçbir form yok. Zaten yani bunu en önde gelenler söylüyor. Stephen Jay Gould diyor ki İki özelliği vardır diyor. Dünyanın en ünlü Darwinist paleontoloğu. Amerika Harvard Üniversitesi'nden. Yani dünyanın bir numaralı Darwinist paleontoloğu hatta. Marksist eğilimi zaten. Bakın diyor fosillerin iki tane özelliği vardır diyor. Staz diyor ve aniden ortaya çıkış. Staz durağanlık demek.
Evet.
Yani çıkıyor fosil canlı ve milyonlarca yıl boyunca değişmiyor. Staz denir buna. Hep aynı. Yani mesela balık bakıyorsunuz. Balık olarak geliyor. Balık çeşitleri var. 100 milyon yıllık, 200 milyon yıllık Kambriyen dönemi balıkları var. Hayquictis diye.
Evet.
Birdenbire ortaya çıkıyor omurgalı. Omurga mesela birdenbire ortaya çıkıyor kusursuz. Hiç yavaş gelişim diye bir şey yok omurganın. Öyle olması gerekir evrime göre. Yok. Kambriyen döneminde balık 500 milyon yıldır balık. 100 milyon yıldır başka canlı. İşte 100 milyon yıllık timsah fosili var. Aynen timsah fosili. Bu durağanlık deniyor buna. Bir de aniden ortaya çıkış. Ne demek bu aniden ortaya? Yaratılış demek evet. Zaten. Bunu Nice Eldis söylüyor. Değil mi? Kayıtlar diyor, atlama gösteriyor diyor, sıçrama gösteriyor diyor. Ve kesinlikle yeterli diyor. Yani sıçrama demek şu anlama geliyor. Hiç arası yok, ara geçiş yok.
Bu arkadaşın söylediği gibi yani.
Efendim?
Bu arkadaşın söylediği gibi yani sıçramalı evrim diyor.
Yok hayır hayır.
Onun atmasyon şeyinde.
Sıçramalı, sıçramalı evrim var da bu. Ya. Yani hayır şey diyor, record jumps diye İngilizce bir kelime kullanıyor. Kayıtlarda diyor. Fosiller hep diyor bir tür çıkıyor diyor. Sonra başka bir tür çıkıyor diyor. Birinden birine atlıyor diyor. Arası yok, yok diyor. Yani. Sıçrama değil mi? O daha da rezalet zaten. Onu Dawkins de kızıyor.
İşte bu arkadaşın yani sonunda getirdiği evet. Şey bu olmuş oluyor. Yani sıçrama evet. Değil mi? O yumurtladı diyor. Kuş yumurtladı. Dinozor oldu. Dinozor yumurtladı. Kuş oldu. Herkes birbirine çeşitlenmeden. Esasında bütün bu konuları hani biz esasında 5 dakikalık bir program yapıp bitirmemiz gerekiyor. Ve dünyada bu konu bir daha hiç konuşulmaması gerekiyor. Proteinin tesadüfen olamayacağı açıklandıktan sonra proteinler yani canlı zaten olay bitiyor. Bizim bütün bu anlattıklarımız konular onları daha da yani durumu Allah'ın yüceliğini daha iyi anlayabilmemiz ve onların da aşağılanması için değil mi? Bu tip bir düşünceyi Allah'a inanmayanların durumlarını daha aşağılık bir durumda görebilmemiz için Allah'ın yarattığı aslında bir güzellik bizim için inşallah.
Evet inşallah. Kısa bir aramız var hocam. Daha sonra devam edeceğiz inşallah. Evet sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Hocam altın yağmur kuşu var. Ondan bahsetmek istiyorum inşallah. Evet. Golden Plover İngilizce ismi. Altın yağmur kuşunun yolculuğa başlarken ağırlığı 200 gramdır. Bunun 70 gramı yolda yakıt olarak kullanılacak yağlardan oluşur. Ancak kuş bilimciler altın yağmur kuşunun bir saat uçmak için harcadığı enerjiyi tespit etmiş ve kuşun 88 saatlik uçuş için en az 82 gram yakıt harcayacağı sonucuna varmışlardır. Yani kuşun bu durumda 12 gramlık bir açığı vardır ve hesaplara göre Hawaii'ye varmadan yüzlerce kilometre önce enerjisinin bitmesi ve denize düşmesi gerekmektedir. Hesaba göre bu şekilde olması gerekiyor. Ama bilim adamlarının bu hesabına rağmen altın yağmur kuşları hiçbir zaman denize düşmez ve her sene başarıyla Hawaii'ye ulaşıyorlar. Peki bu canlıların sırrı ne? Neden enerjileri bitip olması gerektiği gibi düşmüyorlar da yolculuklarını başarılı bir şekilde sonlandırabiliyorlar? Bu kuşları yaratan Allah onlara uçuşlarını verimli hale getirecek ve kolaylaştıracak bir yöntem ilham etmiştir. Kuşlar gelişigüzel bir şekilde değil, sürü halinde uçarlar. Uçarken de hepsi belirli bir sıraya girer ve havada bir V şekli oluştururlar resimde gözüktüğü gibi. Bu V şekli karşılaştıkları hava direncini azaltır. Bu uçuş düzeni o kadar etkilidir ki kuşlar bu sayede yaklaşık %23'lük bir enerji tasarrufu sağlarlar. Bu şekilde yere indiklerinde fazladan 6-7 gram daha yağları kalmış oluyor. Üstelik bu artan yağ da gereksiz değil, rüzgarların ters yönden esmesi durumunda kullanılacak olan yedek yakıttır. Maşallah. Maşallah.
Her şeyi saplıyor tabii.
Evet, bu olağanüstü durum karşısında şu soruları tabii sormamız gerekiyor. Uçuş için ne kadar yağ gerektiğini kuş nereden biliyor? Bu kadar yağı tam yolculuk öncesi nasıl ayarlayabiliyor? Burada bir metabolizma ayarlanması var değil mi? Vücudunu ayarlaması var. Uçuş mesafesini ve tam olarak ne kadar yakıt tüketeceğini nasıl hesaplayabilir bu kuş? Kuş Hawaii'nin Alaska'dan daha iyi koşullarda olduğunu nereden bilmektedir?
Evet.
Bakın birçok soru var maşallah. Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği için canlı gerektiği gibi fazla kiloyla çıkıp yolculukta ve hem fazla kiloyla çıkıyor burada. Bakın yedek yakıt da tutuyor. Yani koşulların ters gitmesi durumunda, yani rüzgarın tersten esmesi durumunda eğer beklenmedik bir olay gerçekleşirse fazladan yakıtı da var yedek. Ha. Ayrıca V şeklinde uçuyorlar. Gelişi güzel uçmuyorlar. Şimdi bu canlıda bir akıl ve şuur var mı? Yok. Değil mi? Yani canlı o sırayla gittiğinde neden gelişi güzel gitmiyor da V şeklinde gidiyor? İşte ilhamla hareket ettiklerinin bir ispatı bu.
İnşallah.
Ve bunu yapan birçok canlı var hocam. Değil mi? Arı. Yine besinini tam gideceği yere göre alıyor. Nitekim sinekler. Değil mi? Sinek uçarken hepimiz biliyoruz. Gelişi güzel kanat çırpmıyor sinek.
Tabii.
Kanadını arkaya doğru çektiğinde kanadını arkada oluşan hava boşluğuna sokuyor. Ve oradan da yine bir enerji tasarrufu elde ediyor. Evet. Ve o enerji tasarrufunun vesilesiyle uçuşunu gerçekleştirebiliyor. Çünkü çok hızlı kanat çırpıyor. Ve çok fazla enerji harcıyor. Çok hızlı sayıda kanadını açıp kapıyor. Önü arkaya. Ve o enerji tasarrufu vesilesiyle de uçuşunu başarılı bir şekilde yapıyor. Yine altın kuşta da bunu görüyoruz.
İnşallah. Biz. Mesela biz insan olarak bir yere gideceksek gere kaç kilometre olduğunu ölçmemiz gerekiyor.
Evet.
Değil mi? Arabayla gideceksek oraya. Ne kadar yakıt alacağını, o arabanın ne kadar enerji harcadığını da bilmen gerekiyor. Kaç litre benzin koyacağını ona göre hesaplıyorsun. Sen mesela böyle bir şeyde bir kilometre koşacaksın veya yürüyerek gideceksin. Ne kadar şey alsam, kaç lokma yersem nasıl oraya varırım diye düşünebiliyor musun? Düşünemiyorsun. Yani normal bir küçücük bir canlıdan bahsediyoruz. Yani gramaj burada önemli. 63 işte kaç gram değil mi orada? Şey gerekiyor ona, yağ gerekiyor. O tam onu alıyor. Yani ne fazla ne eksik. Her seferinde bunu yapıyor ve her yağmur kuşu aynı şeyi yapıyor.
Evet.
Burada aklı aşan da bir şey var aynı zamanda. Yani burada bilgi gereken bir şey. Yani mesela bir tarafa doğru uçuyorlar ama yani o tarafı nereden bilecek ki? Yani o tarafa doğru uçunca tam en kısa yoldan oraya gideceğini. Ya bilgi var burada. Yani tabii. Navigasyon cihazı mı var bu kuşların? Tabii. Veyahut da işte hepsi mesela o üçgen şeklinde uçuyor. Ya buna hepsi nasıl ikna oluyor? Değil mi? Öndeki mesela sürekli değişiyor. Mesela böyle uçuyorlar. Öndeki belli bir süreden sonra bir yana geçiyor. Bir yandaki öne geçiyor. Sürekli olarak devir daim yapıyorlar. Yani çünkü en öndeki uçan en fazla enerjiyi harcadığı için yani o devam etse belli ki düşecek. Ve sürekli devir daim yapıyorlar. Hep aynı yönde uçuyorlar. Kimisi ben bu tarafa gitmek istiyorum demiyor. Hepsi aynı tarafa doğru gidiyor. Gidecekleri yerde dediğin gibi daha iyi bir koşulun beklediğini, bu bir bilgidir. Yani bu akılla da olacak bir şey değil. Yani çok üstün bir zekaya sahip olabilir. Bizim 100 katı fazla zekaya sahip olabilir bizden, mesela insandan. Ama orada kendini daha iyi bir koşul beklediğini bilemez. Bir bilginin verilmesi gerekiyor. Bilen bir varlık tarafından bu bilgiyi alması gerekiyor. Kaç kilometre gidecek? Akıl sahibi olmasıyla yine alakası yok. Bilgi. Bu bilgi içerikli bir şey ve bilginin yine verilmiş olması gerekiyor. Bu ancak, bakın, bilimsel ve gözlemlenebilir bir şey bu. Allah'ın ilham etmesiyle olabilecek bir şey. Yani bunun ikinci bir açıklaması yok. Kendisi deneme yanılma yolu. Öyle bir deneme yanılma yolu yok. Denizin ortasına düşer. Tabii. Denemeye kalktığı zaman bunu bir dahaki nesil aktarabilir mi? Yok. Öyle bir nesli kalmaz.
Evet. Zaten. Bak, bunlara Allah'ın yani davranış biçimleri değil mi? Allah'ın ancak ilham ile açıklanabilir inşallah. Yani bilimsel olarak da bu şekilde açıklanır. Başka bir açıklaması yoktur. Mesela 2'ye geçebilir miyiz? Neden böyle? Çünkü davranış dediğimiz şey ile canlının fizyolojisi, anatomisi, vücuduna sahip olduğu proteinler ve genlerin bu tip bilgiyi içermediğinden dolayı böyle oluyor. Mesela bakın, bir resim gösteriyorum. Resimde ne görüyoruz şimdi? Burada Erdem Hocam ilk yerde bahsettiği koala ile okaliptüs yaprakları var. Şimdi ekranın solunda biz koalayı görüyoruz. Sağında da okaliptüs yaprağını görüyoruz. Evet, biz zahiren dış dünyaya baktığımızda okaliptüs ağacını, işte yapraklarının rengini bu şekilde görüyoruz. Böyle bir ağaç var. Koalayı da görüyoruz. O da onun öyle bir şekli var. Ama canlının fizyolojisini, anatomisini, vücudundaki bütün proteinleri belirleyen tek bir etmen var. O da DNA'sı. Ya dış dünyada ne olduğuyla canlı hiç ilgilenmiyor. DNA nasılsa canlı o şekilde var oluyor Allah'ın izniyle. Yani ilk DNA zaten çıkıyor. Bir hücre çıkıyor canlı. Her canlıda bu böyle. Bir hücre olarak meydana geliyor. Mesela bitkinin tohumunu düşünelim. Sonra onun DNA'sı nasılsa o şekilde vücuda sonradan sahip oluyor. İlk var olan DNA. Koala belli okaliptüsleri yer derken, koalanın DNA'sı belli DNA'ları sadece yiyor. Veya koalanın DNA'sı belli DNA'ların içindeki bazı genlerin kendisine faydalı olduğunu biliyor. Olayı biyolojik açıdan inceleyeceğimiz zaman böyle incelememiz lazım. Yani dış dünya, fenotip deniliyor buna, dış görünüşe. Fenotipi genotip belirler. Yani gen belirler. Gen dış ortamda değişmediğine göre, yani koala 100 milyonlarca yıldır 35 okaliptüs yaprağının hepsini mesela her gün yese, yani veya alakası mesela başka bir papatya yese mesela, o onun ateşini düşürür hale gelmez. Veya alakasız bir çiçek yese, o da tutup onda o ateşini arttırıcı bir etki yapmaz. Ya sonradan değişiklik olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. DNA nasılsa okaliptüs o şekilde büyüyor. DNA nasılsa koala bu şekilde büyüyor. DNA nasılsa altın kuşu o şekilde meydana çıkıyor. Fizyolojisi ve anatomisi, dış görünüşü ona göre oluşuyor. Ama DNA'ya baktığımızda moleküller var. Adenin, guanin, sitozin, timin. Bunlar var. Ya bu mu mesela kıtalar arası yolculukta nereye gideceğinin yön tayinini bu mu biliyor? Çünkü DNA'dır canlı canlı yapan. Ondaki proteinler ile canlının vücudu oluşuyor. DNA mı hangi okaliptüsün hangisinde birisi ateş düşürüyor, birisi antibiyotik etkisi yapıyor, birisi başka bir etki yapıyor, o mu biliyor? Ve öte taraftan zahiren baktığımızda sentezlenen proteinlerin birbirine dengesi zaten daha DNA oluşurken, yani tek hücreyken var. Sonradan ihtiyaç olduğundan dolayı olmuyor. DNA da zaten var. Ya bütün yaşama biz baktığımızda, bütün DNA'lara baktığımızda hepsi tas tamam ve yerli yerinde. Biz dış görünümünden ilk önce inceliyorduk, değil mi? Bundan elektron mikroskopları yokken, normal büyük mikroskoplar yokken bir uyumu, her yerden bir uyumu görünüyordu. Şimdi olayın moleküler boyutunu incelediğimizde bakıyoruz. Yine en büyük uyumu, en güzel uyumu yine bu sefer moleküler dünyada görüyoruz. Değil mi? Yani insanın 3.2 milyar harfi var DNA'sında. O tam uyumlu. Mesela beslenmeyle ilgili enzimler tam uyumlu dışarıdaki beslenme. Sebzeler yiyor, etler yiyor, havadan solunum yapıyor. Bunlarla tam uyumlu, tam koordineli halde yaratılmış vaziyette. Bütün moleküllerde, bütün canlılarda biz bu uyumu moleküler seviyede görüyoruz. İnsan onu sonradan dış dünyadan görerek adlandırıyor. Bunun adı koala diyor, bunun adı okaliptüs diyor. Bunu yediği için mesela ateş düşürme etkisi yaptı. O onun için ateş düşürmesi gerektiği zaman onu yiyor diyor. Bunu insanoğlu sonradan sınıflandırıyor. Yani olayı sonradan anlatıyor. Halbuki her şey en başından moleküler safhada, hatta yoktan Allah tarafından yaratılıyor. Molekül oluyor, daha da büyüyor, hücre oluyor, daha da büyüyor, canlı oluyor. Ve biz her zaman, her ana kudretiyle sahip olan Rabbimizin izini görüyoruz. İşte onun tecellilerini görüyoruz inşallah.
İnşallah. Ara formlarla ilgili ben birkaç alıntı okuyayım. İşte evrimcilerin ara formlarla ilgili itirafları var, olmayan ara formlarla ilgili. Mesela Derek Ager şöyle diyor: sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekte karşılaşırız. Fosil kayıtlarımıza baktığımızda şunu görüyoruz diyor. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Şimdi aniden yeryüzünde oluşan bir canlı var. Ya bu ne manaya geliyor? Yani yaratıldığı manasına gelmiyor bilimsel olarak.
Evet.
Yani yoktan, mesela biz bir odaya giriyoruz, bakıyoruz, odada hiçbir şey yok. Kapıyı kapatıyoruz. Ondan sonra tekrar odaya girdiğimizde bir tane bilgisayar var. Ha, demek ki tesadüfen oluştu mu sonucu çıkartırız biz buradan? Yoksa akıl sahibi bir varlık tarafından oraya konulduğunu mu, yapılarak konulduğunu mu çıkartırız? Tabii ki ikincisi, işte fosil kayıtlarına da bir bakıyoruz. Hiçbir şey yok, yok, yok. Bir anda mesela Kambriyen devrinde 100'e yakın canlı flümü bir anda var oluyor. E bu dolayısıyla hani buradan çıkaracak, ha demek ki işte farklı bir şekilde evrimleşmişler. Böyle bir sonuç çıkmıyor. Demek ki yoktan var olmuş. Mesela yine Thompson isimli bir evrimci. Fosil kayıtlarında teorinin gerektirdiği ara formlar ciddi şekilde eksiktir. Yani yok aslında, yok diyor. Modern Darwinist paleontologlar tıpkı Darwin ve ondan öncekiler gibi bu gerçeği ısıraltı etmeye mecbur kalmışlardır. Yani ara formların olmamasını örtbas etmeye çalışıyorlar. Mesela yine Carlton Breed isimli evrimci. Yeryüzünde hayat zaman içinde yavaş yavaş ve kademe kademe mi gelişti? Fosil kayıtlarının bu soruya cevabı hayırdır. Fosil kayıtları diyor ki canlılık yeryüzünde bir anda ortaya çıkmıştır. Yani yaratılmıştır diyor fosil kayıtları. Yine John Adler ve John Carey isimli iki araştırmacı, yine evrimci bunlar. Türler arası formları ne kadar fazla sayıda bilim adamı ararsa o kadar fazla hayal kırıklığına uğruyor diyor. Yani ara formlara ne zaman baksak, ne zaman araştırsak böyle bir şey bulamıyoruz diyor. Dolayısıyla ara form yoksa canlılık ve canlılığa da baktığımız zaman doğada bir anda yaratıldığını görüyorsak, yani bunu yaratılışa delildir. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Allah'ın izniyle. Zaten bakın şu çok önemli. Bunu daha önce de söylemiştik. Yine tekrarlayalım. Ara forma DNA müsaade etmiyor zaten. Yani DNA'ya bir bakıyoruz. Yani ben kendi yapımın üzerinde en ufak bilinçsizi bırakın, bilinçli müdahaleye dahi izin vermiyorum diyor DNA. Ya biz mesela DNA'ya şu anda müdahale ederek yeni bir organ ekleyebiliyor muyuz canlıya? Yeni bir işte mesela algı ekleyebiliyor muyuz? Mesela ısıyı algılayan bir göz ekleyebiliyor muyuz? Veyahut da başka işte dalgaları tanıyabilen bir organ ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyoruz. Çünkü DNA buna izin vermiyor kesinlikle. Kendi üzerinde bilinçli bir müdahaleye bile DNA izin vermezken evrimciler diyor ki mutasyon gibi, yani tamamen DNA'daki harfleri rastgele değiştiren ve kesinlikle faydası olmadığı her fırsatta gözlemlenmiş bir etkinin DNA'ya faydalı bir özellik katacağını iddia edebiliyorlar evrimciler. İşte bilime savaş açmanın artık son raddesi yani. Bilime ancak bu kadar savaş açılabilir. Yani onların işte söylevlerini bu anlamda dikkate almamak gerekiyor. Yani işte biz bilim yapıyoruz. İşte yaratılışçılar bilimle ilgilenmiyorlar gibi açıklamalar tamamen, işte böyle kendinden emin tavırlarla söylemeleri tamamen göz boyamaya yönelik hareketler. Biz hangi anlattıklarına bakıyorsak bilimin tam tersi söylediğini görüyoruz. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bilim her safhasında yaratılışı gösteriyor inşallah.
Evet, maşallah. Hocam bir Kur'an mucizesinden bahsedelim. Evet, gökyüzündeki kırmızı gül Rosetta Nebula. Nebula, uzayda bulunan bulutsu gaz kütlelerine verilen isimdir. Nebula oluşmadan önce bir yıldızdır ve bu yıldızlar çok büyük oldukları için içten gelen basınç ve yüksek sıcaklığın etkisiyle uzay boşluğuna gaz salarlar. Daha sonra bu gazlar yakınlaşarak 15.000 santigrat derece sıcaklıkta bir gaz bulutu oluştururlar. Kur'an'da nebulaların bir çeşidi olan Rosetta Nebula'ya şöyle dikkat çekilmektedir. şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman suresinin 37. ayeti. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman buyuruyor Allah. İnşallah. Resme dikkatli bakacak olursak, rozette ne bulan resmi bu? Bir gül adeta, değil mi?
Evet, yani maşallah.
Maşallah kırmızı gül çok çok benziyor. Ve ayette de buna işaret var. Bu bir Kur'an mucizesi. Çünkü Kur'an'ın indirildiği dönemde, günümüzden 1400 yıl önce, gökyüzü hiçbir şekilde incelenemiyordu. Yani göz görmesiyle nasıl gözüküyorsa o şekilde incelenebiliyordu. Daha sonra teleskoplar, detaylı evet. inceleyen teleskoplar geliştirildi. Ve Rosetta Nebula'da, nebulalarda daha sonra keşfedilmiş oldu. Günümüze çok yakın bir dönemde keşfedilmiş İnşallah. Oldu. Bundan dolayı Kur'an mucizesi.
Evet. Fotoğrafı da Allah yaratıyor aynı zamanda. O da evet. çok büyük bir mucize.
Evet.
Ve ayeti de bize Allah gösteriyor. İnşallah. Hepsi Allah'ın mucizeleri inşallah.
İnşallah. Mesela gökyüzünden bahsetmişken, mesela gerçekten gökyüzüne baktığımızda kimin haberi olabilir? Yüce Rabbimiz bize diyor ki, 7 kat gök yarattım sizin diye şimdi diyor. Kovmuş eden Allah'sını. Bizim korunmamız için 7 tane öyle biz bakıyoruz, tek bir şey görüyoruz değil mi? İkinci, üçüncü katman şurada, dördüncü katman şurada, beşinci katman burada değil mi? Ama bilim neyi buldu bize? Neyi bize gösterdi? 7 kat olduğunu. Tam Yüce Rabbimizin 1400 önce Kur'an-ı Kerim'de bize haber verdiği gerçeği bilim dünyası henüz bulabildi. İşte bu da zaten Kur'an'ın Allah sözü olduğunun başka bir kanıtı. Mesela her bir katmanın ayrı bir görevi var. Mesela şu anda kafamıza göktaşı düşebilir ama bir katmanlar sayesinde gökyüzünü Allah Yüce Rabbimiz bir ayette diyor ki Enbiya suresinin 32. ayetinde kolum şeytana Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar diyor. Gerçekten de bugün incelediğimizde sadece bu mu? Sadece bu değil. Biliyorsunuz Van Allen kuşakları var. Işınla, yani dünyanın iç çekirdeği, bu nasıl oluşuyor Van Allen kuşakları? Şu anda bizim yaşamımız için çok önemli bir şey. Bu olmadığı takdirde zaten canlılık olmuyor. Biliyorsunuz diğer gezegenlere incelemiştik. Her gezegen delik deşik, gök taşları, atom altı parçacıklar, ışınlar, güneşten gelen ve diğer yıldızlardan gelen ışınlar sayesinde hiçbir şekilde yaşam mümkün değil. Ama dünyamızda yaşam var. İşte bu da Yüce Rabbimizin ayette belirttiği şeyi bilim dünyası ortaya koydu. Biliyorsunuz iç çekirdek katı, dış çekirdek sıvı halde. Çekirdeğin bu katmanın birbirinin etrafında dönmesinden dolayı ne oluyor? Bir mıknatıslanma etkisi ortaya çıkıyor ve atmosferin çok çok üzerinde bir Van Allen kuşakları denilen bir katman oluşuyor. Ve böylece bütün atom altı parçacıkları, bakın burada filmde de seyrettiğimiz gibi, atom altı parçacıkları ve diğer bütün her şeyi dünyamıza gelmeden, değil mi, onları elimine ediyor.
Ekrana verebilirsek evet.
İşte burada görmüş olduğunuz gibi biliyorsunuz güneş sistemi de çok büyük bir süratle bir yere doğru, yani dünyamızla süratle bir yere gidiyor. Ve bu tip bir şey olduğunda hiçbir şekilde burada şu anda şurada oturuyor olamayacaktık. Ama Yüce Rabbimizin yarattığı, değil mi? Düşünün bakın, dünyamızın merkezinde mağmada olan bir iki şey sayesinde demir bir nikelden oluşuyor ve birbirinin etrafında dönmesinden kaynaklanan bir koruyucu taban ortaya çıkıyor. Eğer bu olmasaydı, bakın dünyamız, bu 7 kat gök ve şey olmasaydı, dünyamızda bu görüntüler şu anda doğal herhangi bir durum olarak her gün yaşayacağımız bir konuydu.
Filmlerde görmeyecektik. Evet. Gerçekten yaşayacaktık.
Kesinlikle. Bunları. Zaten evet, yaşamda olmayacaktı sonuç olarak yani.
Evet.
Görüyoruz burada bakın. Her an bu tedirginlikte, bu yorgunlukta yaşıyor olacaktık. Evet. Bu çok önemli. Yüce Rabbimizin bizi her an, değil mi, koruduğunu, bizi, değil mi, rahmetiyle koruduğunu ve bilimsel delillerini görmüş oluyoruz. Allah'a evet. çok şükür.
Allah bir genelleme yaparak bile sayamazsınız üzerinizdeki nimetimi buyuruyor bir ayetinde. Mesela burada 7 kat var. Allah ayetin devamında da her bir göğe emrini vahyettik buyuruyor. Yani her bir göğe 7 gök yaratıyor Allah ve her bir göğe insanı korumak için bir görev ilham ediyor. Yani insanın yaşamını kolaylaştırmak için aynı zamanda. Çünkü bazı mesela gök katmanı var. Radyo dalgalarını dünyaya geri döndürüyor. İşte başka gök katmanının başka görevi oluyor. İnsanın lüksüne yönelik görevleri olabiliyor. Ve Allah bunu insanların hizmetine veriyor. Mesela güneşi ve ayı emrinize amade kılandır buyuruyor. Mesela güneş ve ay bizim emrimize verilmiş. Yani bu çok büyük bir olay. Yani bütün canlılar, hatta bütün atomlar dahi insan yaşamına hizmet ediyor. Ve bilim adamları şöyle bir sonuç çıkardılar. Dünyada her şey, evrende her şey insan yaşamına hizmet ediyor. Biz buna insancıl ilke diyoruz. Yani her şeyin insan yaşamını devam ettirmesine yönelik bir görevinin olması evrende gördüğümüz bir şey diyor. Kesinlikle bir kaos, işte Celal Şengör'ün dediği gibi evren keşmekeş değil. Yani bilim bunu söylemiyor bize. Allah da ayetlerinde, yani hangi ayete baksak, işte göğün bizim emrimize verildiği, güneşin, ayın, dünyadaki her şeyin, yağmurların mesela Allah şöyle buyuruyor. Dileseydik onu tuzlu kılardık, şükretmeniz gerekmez mi buyuruyor Allah ayeti, şeytan Allah'a sınır. Bakın suyun bile tuzlu inmemesi yeryüzüne çok büyük bir nimet. Yani tuzlu inse insanlar için çok büyük bir zarar olur. Yani ne bitki yetişir, ne insan o sudan faydalanabilir. Ama Allah çok ince bir şekilde, ince bir kanunla, bir sebep yaratarak suyu tertemiz bir şekilde yeryüzüne indiriyor. Ve bu kadar Allah'ın nimeti varken hani kalkıp da işte Allah'ı inkar etmek veyahut da Allah'ı inkar etmesi bile Allah'ın emrettiği gibi yaşamamak, işte ona benzer mesela Kur'an hükümlerini görmezden gelmek, ahir zamanı görmezden gelmek, yani Allah ayette insan nankördür buyuruyor. Yani nankörlük olmuş oluyor bu. Zalimdir buyuruyor başka bir ayetinde insan için. Dolayısıyla biz o duruma düşmememiz lazım. Allah'ın bizim için yarattığı bütün nimetleri için gece gündüz şükretmemiz gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Allah'ın istediği bir yaşamı yaşamakla oluyor inşallah.
Bir ayette Yüce Rabbimiz diyor ki, Tur suresi 35 ve 36. ayetlerde, olmuş yatan Allah'a sanırım, onlar yaratan olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa yaratanlar kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri kendileri mi yarattılar? Hayır, Allah'a kesin olarak inanmıyorlar diyor. Gerçekten biz bütün bunları görüp de, değil mi? Haşa, yani Allah'a inanmayacak olsa bu delilik olur yani. Çok açık bir gerçek ki, değil mi? Her şeyi Allah yaratmış ve bizim yaşamamız için böyle bir büyük bir düzen kurmuş Yüce Rabbimiz.
İnşallah. Oyalanma için yaratmadım buyuruyor Allah. Eğer oyalanma için yaratmış olsaydım bunu kendi katımdan edinirdim. Yapacak olsaydık böyle yapardık buyuruyor Allah ayetinde. Dolayısıyla dünya hayatı, yani bu kadar bir düzen kurulmuş mesela. İşte daha önce de vermiştik bu örneği. Bir stadyum düşün mesela, bir açılış oluyor, bir şey oluyor. Acayip böyle trilyonlar para harcanıyor mesela, değil mi? Oraya işte yemek yeme standları kuruluyor. Ondan sonra işte güvenlik oluyor. İşte insanların ihtiyaçlarını karşılayacağı her türlü şeyi kuruyorlar oraya. İşte açılış için bir sürü firma ile anlaşıp mesela organizasyonun içerisine dahil ediyorlar. Bir organizasyon oluyor insanların hoşuna gitsin diye. Şimdi evrene bakıyoruz, en büyük organizasyon. Yani evrende her şey, güneşin işte dünyaya uzaklığı, işte açısı, işte dünyada bulunan dengeler, suyun miktarı, yağmurun her saniye gökyüzüne çıkması tekrar mesela 16 milyon ton bir saniyede çıkıyor. Aynı zamanda 16 milyon ton da bir saniyede yeryüzüne geri iniyor. Yağmuru bir ölçüyle yarattık buyuruyor Allah başka bir ayetinde. İşte ayın mesela tam olması gereken yerde olması, ayın da görevi var çünkü insan yaşamına. Diğer gezegenlerin olması gereken yerde yerini alması, işte hocamın anlattığı işte vanilin kuşakları aynı zamanda. Bitkiler her sabah kalkıyor mesela, kalktığımızda bizim için oksijen üretiyorlar. Sabahın Allah yine ayetinde nefes aldığı zaman sabaha buyuruyor. Başka bir Kur'an müzisi de bu. Çünkü sabah vakti oksijen bitkiler tarafından salınmaya başlıyor. Ya bu kadar büyük bir organizasyon içerisinde neden buradayız? İşte yani okulumu bitireceğim. Ondan sonra işte askerlik var, evlilik. Ondan sonra torun torba sahibi oldu. Öleceğim işte. Ya bunun için yaratılmadığı çok açık değil mi bu kadar büyük bir olayın? Yani evren yaratılıyor bu kadar büyük olaylar. Saniyede hocam geçen anlattı mesela, işte dünyanın 1670 kilometre hızla ayrı bir hızı var. İşte güneşin, güneş sisteminin ayrı bir hızı var. Her şey böyle o kadar hızlı, biz burada son derece sakin, sessiz, en ufak bir titreşim yok, hiçbir şey yok. Süper ferah ve süper rahat bir ortamda yaşamımızı sürdürüyoruz. Yani bu kadar detaylı bir organizasyon, bu kadar basit bir amaç için yaratılmış olabilir mi? Belli ki Allah'a insanların kendini teslim etmesi ve Kur'an'daki Allah'ın emirlerini eksiksiz bir şekilde yaşayıp, mesela şu anda ahir zamandayız, çok büyük bir müjdenin olduğu bir dönemdeyiz. Bunu ahir zamanı anlayarak ve ahir zamanda olacak olayları mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş, onun gösterdiği yolda ilerleyerek yaşamamız için yaratılmış. Yani diğer amaçlar çok komik kalıyor bu amacın yanında inşallah.
Evet, Allah şimdi çoğunluk var. Çoğunluğu iman etmeyeceğini bildiriyor Allah Kur'an'da. Ve çoğunluğa da uymamayı bildiriyor Allah. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. İşte Darwinizm tam değil mi? Ayette evet. Mutabık inşallah. Bütün evet. Dünyada zan ve tahminle yalan söylendi. Allah'ın varlığı inkar edildi. %99'unu kontrol etti dünyanın. Yani dinsizlik bütün dünyaya hakim oldu Allah'ın dilemesiyle. Ama Allah diyor ki onların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Ve çoğunluğa da uymamayı emrediyor Allah. Yani Müslüman'ın yapması gereken buydu. Allah razı olsun. Hocamız hani tek başına çıktığında bütün dünyayı karşısına alacak şekilde hareket etti. Nitekim öyle oldu. Hakikaten başına gelenler hep ondan oldu. Darwinizm ve materyalizm olan mücadelesi, ateist, masonlukla ateist siyonizmle olan mücadelesi daha başladığında hemen 86 yılında başlıyor zaten. Akıl hastanesi, hapishane, hücre hapsi. Ondan sonra bitmek bilmeden devam ediyor. Son 30 yıldır inşallah. Ama Allah yine Kur'an'da mesela peygamberlerin, Allah'ın elçilerinin, İslam ve Müslümanla salih Müslümanların tüm tehlikelere rağmen görevlerini yerine getirdiğini de bildiriyor Allah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle mesela birebir savaşmış, göğüs göğüse mücadele etmiştir. Ayetlerde de bildiriliyor bu. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki Kur'an'da, hani o inkar edenler, yani inkarcılar seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Bakın Allah diyor ki seni tutuklamak için, Allah razı olsun hocamız tutuklandı. Öldürmek için 9 tane suikast girişimi var. Öldürmek için yapılıyor bu zaten. Ve işte akıl hastanesi 14 A'da da hayatı tehlikede zaten oradaki tedavi olmayan akıl hastalarıyla birlikte. Veya sürgün etmek amacıyla, bu da vardı hakikaten böyle bir amaçları da, tuzak kuruyorlardı diyor Allah. Ama Allah bundan yılmamayı emrediyor. Hakikaten Müslüman hiçbir şekilde Allah'ın rızasından vazgeçmez. Peygamberlerin hayatında böyle, İslam alimlerinin, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 30 yıl boyunca hapis sürgün, hapis sürgün hiç fark etmiyor. Görevini yerine getiriyor inşallah. Onun için yani Müslümanın hayatını hep samimiyet içinde yaşaması son derece önemli. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilerek. Bir kere erteleme olmaz. Ertelemek ancak inkarda bir artıştır diyor Allah. Yani bazı insanlar şöyle oluyor. Dini işte yaşlandığında yaşanan böyle haşa sosyal bir olgu gibi görüyorlar. Değil mi? Çok insan vardı. Yani yaşlandığında ben sakal bırakırım. Cami, ev cami. Zaten emekli böyle işte orada gidiyor. Camide insanlarla toplantı, işte orada arkadaşlarını görüyor vesaire. Sonra eve dönüp uyuyor. Bu değil Müslümanın hayatı. Ev mücahitliği yok. İnşallah. Tabii ki insanın gücü yetmezse, gücünü yettiği kadarını yapar ama sağlığı gücü yerindeyken, gençliğinde özellikle mutlaka Allah yolunda mücadele etmesini Allah istiyor. Zaten mesela neyine güveniyorsun? Yaşlanacağın ne malum? Bir de ölürken öyle ölüm anındaki tevbe de kabul etmiyor Allah. Bakın diyor ki Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Tevbe ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil. Yani ölürken ben şimdi tevbe ettim öleceğini anlarken Allah onu kabul etmeyeceğini bildiriyor. Kafir olanlar için de değil diyor. Böyleler için acı bir azap hazırlamışızdır diyor. Ölümün ne zaman geleceğini bilemez ki insan. Bu bir gün sonra olabilir, bir saat sonra olabilir, bir yıl sonra olabilir. 30 yıl sonra olabilir ama 3 tane 10 yıldır o da çok çabuk geçer inşallah. Ve hiç onun da beklemediği anda oluyor. Yani bazen hakikaten ben hastanede görürdüm böyle. Yaşlı hasta bayağı ağır durumu. Yani Allah'ın dilemesiyle hakikaten çok yakında ölecek gibi gözüküyor. Hala bir şey var üzerinde yani böyle Allah'a teslim olup bırakmıyor kendini. Belki de yaşayacağını düşünüyor. Daha ömrünün olduğunu, iyileşeceğini. Mesela oluyor bazen örnekler oluyor hakikaten çok zengin. Böyle bayağı ağır hasta, ölmek üzere. Oradan hala malıyla ilgili şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye laf yetiştiriyor, şey diyor. Beklemiyor ölümü çok ilginç bir şekilde. Evet. Halbuki ölüm yani genç, yaşlı öyle bir şey yok. Kimse nerede öleceğini bilmez diyor Allah. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez diyor. Her nerede olsanız ölüm sizi bulur diyor. Yüksekçe tahkim edilmiş olan kalelerde olsanız bile diyor. Sen istediğin kadar korumaya al kendini, en iyi şekilde bak, spor yap. Fark etmez ki o. Oldu mesela geçenlerde öyle bir sosyetik güzel vardı. Değil mi? Hiç beklemediği bir anda kanser oldu. Evet. Öldü. Yani vefat etti. Şu anda yani çok da gençti. Evet. Onun gibi çok örneği vardır. Mesela çok ciddi sporcu oluyor. Milli su topçu. Bir gün haberi çıkıyor gazetede. Havuzda dalarken ölmüş diye bir haberi geliyor böyle. Havuzda hem de yani o bütün hayatı boyunca spor yaptığı yerde. Evet. Onun için yani insanın çok dikkatli olması gerekiyor inşallah. Allah'ın çünkü azabı sonsuz. Yani Allah'ın kahhar sıfatı var inşallah. Kahreden ve müntakim sıfatı var. Evet. İntikam alıcı ve öyle yani insanın bildiği gibi bir intikam değil. Sonsuz intikam alıcı Allah inşallah. Müntakim sıfatı da tecelli ediyor cehennemde inşallah. Şimdi
süremizin de sonuna geldik. Bir son ayet okuyayım inşallah. Ondan sonra da bitirelim. Tevbe suresi 24. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. De ki eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihat etmekten daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyip durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez.
İnşallah. Maşallah. Evet, süremizin sonuna geldik. Hayırlı akşamlar.